Ayrım 14. Suların Akışı. Gül Çançar. Sayfa 91. 24 yıl öncesini çok net hatırlamama karşın 11 Şubat ve onu takip eden birkaç gün belleğimde silik, karmaşık bir dost ve akraba kalabalığının sevecen yüzleri olarak kalıyor. Sadece cenazede benim kadınım beni asmak için götürdüklerinde bile kahkaha atabilecek kadındır diyen sesten aldığım güçle metanetimi koruduğumu hatırlıyor ve tanıdığım tanımadığım birçok kişinin "O bizi eğitti, çok şey öğretti bize" sözlerini unutamıyorum. Eğiteceğim derken kalp kırmasından, nefret uyandırmasından korktuğum Sadun amacına ulaşmıştı demek. Lanetle değil, şükranla anılmaktaydı. Beklenmedik tutumu ve umulmadık etkinliğiyle beni yıllar boyu şaşırtan kişiliği bir süre daha şaşırtmaya devam edecekti. Örneğin Siirtli iki gencin İngiltere'de üniversite eğitimini üstlendiğini yeni öğrenecektim. Şimdi önümde iki zor görev daha var. New York'a telefon etmek ve büroya giderek özel çekmeceleri açmak. Acı olaydan Mehmet'in henüz haberi yok. Nasıl bir tepkiyle karşılaşacağımı bildiğimden elim bir türlü telefona gitmiyor. Aynı zamanda da bir kararsızlık savaşı vermekteyim. Sibel o ara New York'ta ama dönmek üzere. Büyük acıyı birlikte paylaşarak biraz olsun hafifletmek mi, sayılı günlerin mutluluğuna gölge düşürmemek mi daha doğru olur acaba? Sonunda Sibel'in annesine danışmak gereğini duyuyor ve yapılacak bir şey kalmadığına göre onların kısıtlı sevincini kıymamaya birlikte karar veriyoruz. Sibel New York'tan ayrılır ayrılmaz sakinleştirici bir kadeh içki içip Mehmet'in numarasını çeviriyorum. Titrek dudaklarımdan 3-5 kelime dökülür dökülmez telefonun öbür ucunda "Hayır, olamaz" diye canhıraş bir feryat kopuyor. Onu nasıl teskin edeceğimi ve fırlayıp gelmesini önleyeceğimi bilmediğimden çaresizlik içinde Ahize'yi daha dirençli kız kardeşime uzatıyorum. "Sen biraz büyü bakalım artık" diye söze başlayan otoriter teyze sesi Mehmet'in üzerinde olumlu etki yaparak dinlemesini sağlıyor. "Yarın ben de İstanbul'a dönüyorum. Annen yalnız kalmak istiyor. Arzusuna saygı göstermek gerek." Böylece çalışmalarını kesip gelmesi önlenmiş oluyor. Şimdi sıra tümüyle Sadun'u yansıtan, her köşesinde varlığı hissedilen büroyu ziyarette. Huşu içinde onun odasına girerek hemen bir koltuğa çöküyorum. İngilizler ve şirket elemanları hep aynı duyguyu paylaşıyor gibi. Çekmeceler saygıyla açılarak, işle ilgili evraklara sadece bir göz atılıp, üzerinde özel yazılı, aranan zarf bulunuyor. Titrek ellerle zarfı açınca bir hayret ve duygu şamarı yemişçesine ağlamaya başlıyorum. Yıllar boyu gönderdiğim mektupların hepsi özenle saklanmış. Ayrıca James Allen'ın Düşünen İnsan başlıklı küçücük felsefe kitabı ve birkaç sayfalık herkesi deli edecek iğneli veciz sözler listesi var zarfın içinde. İngilizler adeta endişeyle "Ya vasiyet?" diye soruyorlar. Yoktu ve olamazdı. Sadun genelde dar boğazda veya boşta olan şirketten beni daima uzak tutmaya özen göstermişti. Sonradan birlikte eve döndüğümüzde İngiliz dostların vasiyet endişesinin nedeni anlaşılıyor. Türk veraset yasasına göre miras üzerinde benim sadece dörtte bir hakkım olduğunu yeni öğrenmişler. Onların ülkelerinde kadın mirasının yarısını o sırada Türk kanaatine çok olumlu bir anlaşma gerçekleşen Kanada'da ise tamamını aldığından bizdeki bu haksızlığa isyan ediyorlar. Onlara göre özellikle benim durumumda yasa büyük adaletsizlik sergilemekte. 23 yıllık savaşta erkeğine, dolayısıyla şirkete maddi manevi desteğim olduğunun bilincindeler. Üstelik Kanada kökenli iki şirketin birleşme yönteminde oranın yasaları uygulanmakta. Saide ve Kemal de Kanada vatandaşı. Ancak veraset ayrı bir konu, adil veya değil, Türk yasası uygulanacak. Çok güç yakaladığım dört başı mamur mutluluğumu, bir çocukla bile paylaşmayı göze alamayışımın, her türlü riske gözü kapalı atlayışımın maddi bedelini de ödeyeceğim şimdi. Hiç pişman değilim. Her şeyi yeni baştan yaşamam mümkün olsa yine aynı tutumu izlerdim. Ama onun tüm endişesi sendin, diyor İngilizler. Bir hafta daha yaşasaydı, şirketin birleşmesi yasalaşır yasalaşmaz mutlaka vasiyet hazırlardı. Kim bilir, belki. Ben yine de gider ayak canını dişine takarak sağladığı olanaklar için, yaşattığı o güzel hayat için, gönül dolusu, sevgisi, şefkati ve coşkusu için ölene dek minnettar kalacağım Sadun'a. Tapusunu ısrarla üzerime yaptığı küçük daire, kutsal mabedim gibi artık. Büyük kederim ve güzel anılarımla baş başa yaşamımı, metanetle sürdürmeye gayret edeceğim bu mabette. Hala şaşkın, acı gerçeği kavrama ve kabullenme çabasındayım. Sadun hem her yerde hem hiç yok. Kalbimdeki ebedi varlığı biraz avutuyor ama kesinlikle yetmiyor. Sıcacık, gönülden sarılışını, güç veren, hayat veren ellerini özlüyorum. yaklaşan bayrama ve iki tarafın da ailelerinin ısrarına karşın nedense onlarla birlikte olmaktan kaçınmaktayım. Ne var ki Sadun'un doğum günü 12 Mart yaklaştıkça geçen yılın yorgun savaşçısını hatırlayarak korkunç bir hüzün fırtınasına yakalanıyor ve Ankara'da kalamayacağımı hissediyorum. İşte böyle kararsız bir çırpınış içindeyken gazetede bayram turu reklamı gözüme ilişiyor. Pamukkale'ye 5 günlük gezi tertiplenmiş. Derhal acenteyi arayarak yerimi ayırtıyorum. 12 Mart'ta çok arzu ettiğimi bildiğinden beni bir türlü oraya götüremediği için dertlendiği Pamukkale'de olacağım. Serin havaya karşın açık havuza girerek yüzdüğüm ılık şifalı sular devamlı sızlayan görünmez yarama gerçekten de gerekli merhem etkisi yapıyor. Kış uykusundan yeni uyanan doğada gezdiğimiz harabeler ise beni bilinmeyen asude bir bahar ülkesinin gizemlerine sürükleyerek çırpınan ruhuma huzur veriyor. Anlamlı bir rastlantı, 12 Mart günü Aprosyaz harabelerine gezi var. O muhteşem dünyaya ayak bastığım an çok etkileniyorum. Girişin hemen az ilerisinde kim bilir kaç asırlık görkemli bir çınar ağacıyla karşılaşınca tüm benliğimde bir titreşim başlıyor. Dimdik gövdesi, kainatı kucaklarcasına açılmış kollarıyla bu çınar, Sadun. Olanca heybetiyle orada durmuş, zamana meydan okumakta. Gruptan ayrılarak hemen o güçlü gövdenin dibine çöküp, ferahlıkla karışıp hüzün veren ulu gölgesine sığınıyorum. Gizemli alemle iletişim içinde sevgim, özlemim bir kez daha dile geliyor. Sadun, tatlı bir meltem eliyle usul usul saçlarımı okşayıp, bana en anlamlı armağanı verdin gülüm, diye fısıldıyor kulağıma. Bu olaydan 3-4 ay sonra Kilyos'un ıssız ama coşkulu sahilinde böyle bir iletişim tekrar gerçekleşiyor. Bıkıp usanmadan, yılmayarak, ödün vermeyerek kıyıya vurup duran güçlü Karadeniz dalgaları Sadun'un simgesi sanki. Onların sesinde erkeğimin gürül gürül sesini duyarak çağıl çağıl köpüklerinde gem vurulmaz kişiliğini görüyor ve onu kucaklayamamanın elemini yaşıyorum. Bu arada tercümeler ve öğrencilerimle doldurulması olanaksız boşluğu doldurma çabasındayım. Dayanılmaz gibi gelen ama bir şekilde dayanılan acı yerini derin bir özleme bırakmaya başlıyor. En çok bana tüm sıkıntılarımı unutturup anlatılmaz bir güven ve mutluluk veren sıcak ve güçlü ellerini özlüyorum. O yanımdayken bile ellerini ellerimden alma sakın şarkısını dinlerken gözlerim yaşarırdı. Şimdi hıçkırı hıçkırı ağlıyor ama yine de bu anlamlı şarkıyı dinlemeden edemiyorum. Dinlersem, yalvarırsam sanki dileğim gerçekleşebilir gibi geliyor galiba. Belki de bu yoğun işkence duygusunu yaşamak bir nebze rahatlatıyor beni. Ayrılığın bunalımına dayanamayan Mehmet ve Sibel nihayet evlenmeye karar veriyorlar. Sevindirici haber, uzun süredir kararmış dünyama sızan ilk ışık hüzmesi. 4 Temmuz 1994 günü baba evinde düzenlenen sade bir nikah töreniyle beraberliklerine yeni bir yön çiziyorlar. Evlilik bağlarının aşklarını daha da pekiştirmesini, mutluluklarını perçinlemesini diliyorum. Umarım gerekli özveriyi, şefkat ve anlayışı birbirlerinden esirgemez, yakaladıkları o güzel duyguyu zaman tünelinde yıpratıp yitirmezler. Yeni gelin olarak gittiğim ve 14 yılımı geçirdiğim eve yaklaşık çeyrek asır sonra tekrar adım atmam kolay bir olay değil. Ancak oğlumun evlenmesinin yarattığı tatlı heyecan, geçmişteki iyi ve kötü anıların depreşmesinden kaynaklanan sinirlilik halini bastırıyor. Feridun'un aylar önce ettiği anlamlı başsağlığı telefonu 23 yıllık buzdağını eritmeye başlamış zaten. İnsanlar doğar, acı çeker ve ölür felsefesini ben biraz değiştireceğim demişti telefonda. İnsanlar doğar, katkıda bulunur ve ölür. Yoğun, karmaşık hislerin yükü altında içten görünen bir dostlukla karşılanarak kapıdan içeri girip aşina salonda göz gezdiriyorum. Ev aynı ev, eşya aynı eşya ama farklı bir kadının Feridun Köymen'in ikinci eşinin kişiliğini yansıtmakta. Yaklaşık 25 yıl aradan sonra nikahta Aydın Köymen'i görüyorum. Saçları kırlaşmış, daha yakışıklı olmuş. Ama asıl değişim yüz ifadesinde. Çocukluğunda bazen muzip, bazen sorgulayan, çoğu zaman da hüzünlü bakan gözlerinden şimdi sevgi, şefkat, hoşgörü ve bilgelik yansıyor. Yanında yeni tanıştığım eşi Sinem, müşfik yüzüyle etrafa sevgi, enerji ve ışık saçıyor. İkisinin de her hali aradığına kavuşmuş bir erkekle kadının hiç yapmacıklığı olmayan somut mutluluğunu yansıtıyor. Yemekte onları izliyor, dinliyor ve düşünüyorum. İşte gerçek aşkı yakalamış çok ender çiftlerden biri diye düşünüyor, hem sevinip hem de Sadun'un yokluğunu derinden hissederek hüzünleniyor. Güneyde kısa bir tatilden dönüp New York yolculuğuna hazırlanan Mehmet ve Sibel beni Gölbaşı'nda öğle yemeğine davet ediyorlar bir gün. Mutlulukları yüzlerinde yansıyan, yeni evli çiftle birlikte sakin havada yemeğimizi yer, şarabımızı yudumlarken bu beraberlikten ne kadar memnun olacağını bildiğimiz Sadun'dan bahsediyorduk ki, belki sadece 5-10 saniye süren ama ortalığı alabora eden bir deli rüzgar eserek geçip gidiyor. Garsonlar şaşkınlıkla, hayret, daha önce böyle bir olay hiç olmamıştı diyerek etrafa çeki düzen vermeye çalışıyorlar. Üçümüz de aynı anda aynı şeyi düşünerek birbirimize bakıyoruz. Evet, o. Buradayım. Mutluluğunuzu paylaşıyor, size güveniyorum demek gereğini duymuştu. Öbür aleme göçtükten sonra Sadun'un ardında bıraktığı kişiler üzerindeki etkisi sanki daha da artmıştı. Özellikle büroya gittiğim zaman bu etkinliği çok açık görüp oradakilerin tutumunu ilgi ve kıvançla izliyorum. Bütün elemanların "O bundan hiç hoşlanmazdı, buna kızar, şuna sevinirdi" sözleri dillerinden düşmüyor ve bıraktığı düzen kendisi oradaymış gibi yürüyor. Sayısız öfke ve şefkat anılarını bana anlatmak gereğini duyuyorlar. Ben de acım tazelense bile dinlemekten bıkmıyorum. Özellikle 15 yaşlarında Sadun'un himaye ve eğitimine girmiş, onu baba bellemiş yetenekli harita ressamı Adnan, yüksek sesle devamlı onu konuşmakta. İşini daha bir titizlikte yaparak bir keresinde eli kesildiğinde, öbür sefer karnı ağrıdığında kendisiyle nasıl ilgilendiğini anlatıp duruyor. Sadun Baba ondaki yeteneği fark etmiş, yıllarca eğiterek bugünkü düzeye getirmişti. Yılların birikimi titiz çalışmalarının semeresini görmek, başta Türkan'ın temel direği Hulusi Bey olmak üzere hepsini mutlu etmekte, patronlarını minnet ve kıvançla anmaktadır. Ara sıra şirkete uğrayıp bilgi kaynağı araştırmak isteyen, yabancı uyruklu konuk elemanların şaşkınlıkla karışık hayranlığını izlemek gerçekten de kıvanç verici. Dünyanın dört bir köşesinde bulunmuş birçok büyük petrol şirketiyle çalışmış bu insanlar, gördükleri mükemmel düzen ve geniş kapsamlı arşiv karşısında duydukları hayranlıkla adeta kelime bulmakta zorlanıyorlar. Artık Türkan'dan sorumlu İngilizlerin tutumu ise daha bile ilginç. Sadun'un kendi cüssesinin birkaç katı gölgesi devamlı onları izliyor gibi. Korkudan ziyade onun ismine ve geride bıraktığı eserine layık olma endişesi ve telaşı içinde her yeni girişimlerinde "O da aynen böyle yapardı" veya "Tam onun istediği gibi yaptık. Şimdi görüyor, memnun memnun gülümsüyor" diyorlar. Arkadaşlarımın işlerin en durgun olduğu dönemlerde bile Sadun'un bürodaki temposuna şaşarak sürekli ne iş yapıyor diye sorduklarını hatırlıyorum. Küçücük teknesi, iki kişilik ekibiyle engin denizlerde seyreden koskoca tankerlerle yarışa girmiş ve bir anlamda kazanmıştı o. Birkaç kez alabora olduysa bile en azından kıymetli yükünü sahile ulaştırmayı başarmıştı. Başarısının sırrı çok genç yaştan itibaren ve delişmen kişiliğine karşın beynine uyguladığı disiplindi. Özel zarfından çıkan kitapçık onun akıl rehberi olmuştu besbelli. Düşünen İnsan başlıklı eserinde James Allen özetle şunları söylemekteydi. Bir insan nasıl düşünüyorsa öyledir ve kişiliği düşüncelerin toplamından oluşur. Davranış biçimi, düşüncenin çiçeği, sevinç ve ıstırap ise meyveleridir. Dolayısıyla insanoğlu acı ve tatlı meyvelerini kendisi yetiştirir. Düşünerek ya kendi kendisini yok edecek silahları veya mutluluk, güç ve huzurdan oluşacak konağının harcını hazırlar. Bu iki uç düşünce arasında çeşitli karakterler oluşur ki bunların saf yaratıcısı ve efendisi insanoğludur. Düşüncelerinin patronu olabilen kişi başarı ve isteklerinin anahtarını elinde tutar. En zayıf ve terk edilmiş anlarında bile kendisini şekillendirdiği benliğinin efendisidir. İyi veya kötü efendi olmak onun yaratılış yasalarında belirtilmiştir. Kendi hasadının biçicisi olan insan hem ıstırap hem de mutluluk yoluyla öğrenmeye devam eder. İnsanoğlunu şartlar yaratmaz ama benliğinin ortaya çıkmasını sağlar. Yeni doğan bir can, yaşam serüveni boyunca kendi dürüstlük ve ahlaksızlığını, güç veya zaafını yansıtan koşul ve yollara adım adım yürür. Onu çeken istekleri değil, kendi yapısıdır. İnsanoğlu, olanaklarını geliştirmeye istekli ama kendisini geliştirmeye isteksizdir. Kendisini yargılayıp çarmıha gelebilen kişi başarılıdır. İnsan, çevresindeki koşulları seçemez ama onları dolaylı yoldan şekillendirecek düşünce tarzını seçebilir. Ancak düşünce amaçla birleşmedikçe akılcı bir sonuç alınamaz. Amaç düşüncenin merkezi olmalı ve başarı için sağa sola sapmadan dosdoğru hedefe yürünmelidir. Bu benliğimize hakimiyetin ana yoludur. Amaca ulaşmak defalarca başarısızlıkla sonuçlansa da ki zaaflar mağlup edilinceye kadar bu kaçınılmazdır. Savaşırken elde edilen kuvvetli kişilik, asıl kazanç ve geleceğin zaferidir. Bir amaç belirleninceye kadar da önemsiz gibi görünse de yapılan işin kusursuz yapılması için düşünce yoğunluğu gereklidir. Çelimsiz bir insan nasıl dikkatli ve sabırlı bir çalışmayla fiziki gücünü artırabilirse, doğru düşünce egzersiziyle de zayıf düşünceler kuvvete dönüştürülebilir. O zaman başarısızlığa asıl amaca ulaştıran bir ara yol gözüyle bakılabilir. Hayatta bir ana amaçları olmayanlar ise, yersiz korkuların, endişe ve dertlerin kurbanı, kendilerine acıyan zavallılardır. Şüphe ve korku düşüncelere girerse hiçbir şey başarılamaz. Korku ve şüpheyi fetheden kişi, başarısızlığın elini kolunu bağlamış olur. Korkusuzca amaca yöneltilen düşünce, yaratıcı bir güce dönüşür. İnsanoğlunun tüm başarı ve hezimeti sadece kendi düşüncelerinin sonucudur. Kuvvetli bir kişi zayıf olana, o istemedikçe yardım edemez. Dolayısıyla mağdur olanın durumunun düzelmesi yine kendisine bağlıdır. Zaaf ve bencilliğine hükmedebilen kişi ne ezen ne de ezilendir. O artık hürdür. Düşüncelerini kontrol edemeyen, bağımsız bir insan olmaya muktedir değildir ve seçtiği fikirlerinin sınırı içinde kalmaya mahkumdur. Maddi, manevi veya aydın başarılar daima disiplinle yönlendirilmiş düşünce sayesinde elde edilir. Akılsız, cahil ve tembeller çevrelerindeki gerçek olayları değil de sadece etkinlikleri görerek şans, kader ve kısmetten laf ederler. O parlak başarı ışığının ardındaki zor ve karanlık günleri göremezler. Oysa hayatta sadece gayret ve sonuçları vardır. Peki, Sadun Çançar sadece akılcılığa ve disipline mi inanırdı? Kesinlikle hayır. Herkesin belli ve değişmez bir alın çizgisi olduğunu daima kabul etmişti. Tüm çaba ve önlemlere karşın kaçınılmaz durumlarda cehalet parmağıyla alnının ortasında çizgi çizer gibi yaparak bunu belirtir, kendisine veya karşısındakine moral vermeye çalışırdı. Ayrıca sevgi dolu kocaman bir yüreği vardı. Fiziksel acı ve zorluklar karşısında en ufak bir şikayette bulunmaz ama duygu yüklü olduğu zamanlar kalabalık arasında bile gözyaşlarını frenlemeye kalkışmazdı. Erkek ağlamaz baskısına ve yanlış genel tutuma karşıydı. Onun disiplinli akılcılığı, gayreti hep bir amaca dönüktü ve bunun sonucunu almayı da James Allen'ın tezi doğrultusunda başarmıştı. O kadar ki bu başarının etkinliği ölümünden sonra daha da belirginleşmiş, ışığı nihayet parlamaya başlamıştı. Şairin dediği gibi, bazılarımız yeniden doğarız ölümlerde. Önemli rastlantılar insan hayatında çok büyük rol oynar. Tesadüf dediğimiz olayların bir kısmı, kişinin kaderini belirleyecek kadar kudretlidir. İşte akıl ancak o zaman devreye girerek bunları iyi değerlendirmemizi, bir anlamda kaderimizi belirlememizi sağlayabilir. Benim kendime düstur edindiğim, uyarıcı nitelikte bir dua vardır. Bunalımlı anlarımda bana yol göstermesini umduğum bu dua şöyle der. Tanrım, değiştirebileceğim şeyleri değiştirme gücü ver. Değiştiremeyeceğim şeylere dayanabilecek sabır gücü ver. Ve de ikisi arasındaki farkı ayırt edebilecek bilgeliği ver bana. Şimdi bu duaya her zamankinden daha fazla muhtacım. Doğduğumuz an kesinleşen ölüm gerçeğini kabullenmeye çabalıyor ama Sadun'un yokluğuna alışamıyorum bir türlü. Sabahları gözümü açar açmaz, bilincim uyanır uyanmaz, hatırıma ilk gelen olanlar gerçek miydi yoksa sadece bir kabus mu sorusu. Yataktan fırlayıp bomboş eve şöyle bir göz atmam, acı gerçeği kavramama o an için yetiyor. Her gün onun bıraktığı gibi duran odasını havalandırırken, özlemin acısını giderek daha derinden hissediyorum. Öyle bir akşam vakti, hep kapıda dönen anahtarın sesini bekliyor, hatta bazen duyduğumu sanıyorum. Nasıl da sevinçle koşardım kapıya. Ev nasıl da şenlenir, sıcacık bir yuvaya dönüşüverirdi Sadun gelince. Bazen anahtar sesini bile beklemez, sabırsızlık içinde sokak kapısındaki gözetleme deliğinden apartman ışığının yanmasını gözleyip, her yanışında kapıyı açarak merdivenlerden iniyor mu diye bakardım. Gelen o ise kadınını kapıda görünce çocuk gibi sevinip nereden bildin geldi mi diye hayretle sorardı. Uzun süre hasret kalmışçasına sımsıkı bir kucaklaşmadan sonra mezelerle donatılmış, buz kovasında soğutulmuş rakısı hazır sofraya otururduk. O zaman birlikteliğimizin en anlamlı saatleri başlar, uyum içinde yaşamı paylaşmanın mutluluğu doruğa çıkardı. Bir daha o masaya yalnız oturamadım. Tepsiye koyduğum iki lokma çerez ve rakı kadehimle koltukların birine çöküyor, kah televizyon izleyip kah anılara dalarak geçiştiriyorum o zor saatleri. Kalbimin ve beynimin bir yarısı işlevini yapıyor ama ikinci yarıları yaşamıyor sanki. Uyuşmuş kalmış. Sadece ders verdiğim saatlerde eski benliğime kavuşarak olanca etkinliğimi sürdürebiliyorum. Öğrencilerimin varlığı şimdi daha da anlamlı benim için. Tüm bildiklerimi ve deneyimlerimi onlara aktararak düşünce yelpazelerini açmaya çabalıyorum. Sadun Çançar'ın özellikle gençlere sık sık tekrarladığı bir öğüt vardı. Lastik top gibi olmalısınız derdi. Yaşam sizi yere ne kadar sert vurursa o kadar da yükseğe sıçramalısınız. Güzel bir benzetme bu ama sadece genç, dinamik kişiler için geçerli. Yaş ilerledikçe o top yerden yere vurula vurula aşınmış, zıplama yeteneğini giderek kaybediyor. Ve nihayet bir gün patlayarak acımasız koşulların tekmelediği köşede büzülüp kalıveriyor. Yapıldığı madde değişmese bile işlev yeteneği yok olup yarı ölü, anlamsız bir niteliğe dönüşüyor. Büyük bir çabayla topu patlatmamaya, aşındığı halde gücü oranında işlevini yürütmeye özen gösteriyorum. Emanete ihanet edersem Sadun hesap sorar benden. Ben sende yaşıyorum. Sen bende hüküm sürmektesin doğrultusunda. Asude bir bahar ülkesinin sahillerine ulaşıncaya dek ağır ağır yüzmeye devam edeceğim. Çok zor olmayacak bu. Akıntılar, çırpıntılar, dalgalar yok artık. Sular duruldu. 14. ayrımın sonu, sayfa 96.